Ayrım 20, sayfa 157, 17. bölüm. Kahkahaları koyuverdiğimizi gören garson yeniden masamıza yaklaşmış, sıcak yemeklerin servisine başlayalım mı diye sormuştu. Ben tok sayılırdım. Hele masadaki konuşmanın ucu Doğan'a bağlanıp müfit merakımızı uyandıracak bir girizgah yapınca hiç yemek düşünecek halim kalmamıştı. Kulaklarını ardına kadar açmış, gözlerini müfitin ağzına dikip bekleyen Arif'in görünüşüne bakılırsa onun da benden geri kalır yanı yoktu. Sıcak yemek lafını duyunca müfit bir an duraksamış ama bizim ilgilenmediğimizi anlayınca o da daha sonra diyerek garsonu başımızdan salmıştı. Şaka bir yana, söyleyeceklerimin aramızda kalması gerçekten önemli, dedi anlatacaklarına başlarken. Yeniden ciddileşmişti. Senin üvey kardeşinin bu işlere yatkın vasıfları vardı. Eğer ülkücülere bulaşmamış olsaydı, ondan çok iyi bir antiterör uzmanı ya da istihbaratçı olurdu. Zaten o da bunun farkına varmakta gecikmedi. Ülkücü hareketin basamaklarını birer ikişer hızla tırmanırken, yapılan yanlışları da görerek devleti ve milleti korumanın sadece kendi teşkilatlarının çalışmasıyla olmayacağını anladı. Herhangi bir siyasi partiyle ilgisi olmayan ama vatanını, devletini korumak isteyen vatansever kişilerle ilişkiye geçti. Müfit'in söylediklerini tam olarak anlayamamıştım. Yani ülkücü hareket içindeyken başka bir örgütün hesabına mı çalışmaya başladı? Öyle de denebilir. Biliyorsunuz, o zamanlar Sovyetler Birliği henüz yıkılmamıştı. Komünistler Türkiye'yi NATO'nun yumuşak karnı olarak görüyorlardı. Ülkenin durumu hiç iyi değildi. Pahalılık önlenemiyor, bazı mallar bulunamıyor, tek başına hiçbir parti iktidar olamıyordu. Her gün silahlı çatışma, her gün eylem, her gün ölüm vardı. İstanbul'da Ümraniye kurtarılmış bölge ilan ediliyor, Ankara'da ODTÜ'ye jandarma giremiyor, İzmir'de Kadife Kale'ye kızıl bayrak çekiliyordu. Hükümet çaresiz, polis çaresiz, yargı çaresizdi. Sovyet yanlısı Türkiye Komünist Partisi en güçlü sol örgütlerden biri haline gelmiş, hükümete karşı antifaşist bir cephe kurmaya çalışıyordu. Devrimci Yol adlı sol örgüt Karadeniz bölgesinde direniş komiteleri oluşturuyordu. Ana muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi içinde bile komünizm yandaşları güçleniyordu. Ülke komünizmin kucağına düşmek üzereydi. İşte bu noktada ülkeyi düştüğü çamurdan kurtaracak, devletini komünizme karşı koruyacak asker, bürokrat, sivil vatanseverlerin oluşturdukları bir teşkilat ortaya çıktı. Doğan gibi bazı öykücüler de bu oluşumun içinde yer alıyordu. Ama teşkilat onların partilerinden, ocaklarından, derneklerinden bağımsızdı. Belki kısa vadede amaçları aynıydı. Ancak onlardan hem daha profesyoneldi hem daha geniş kesimleri kucaklıyordu. Hem de onlar gibi ırkçı ütopyalar peşinde koşmuyordu. Arif de benim gibi neden bahsedildiğini anlayamamış olacak ki. Teşkilat teşkilat deyip duruyorsun Müfit, dedi. Allah aşkına şunun adını söyle de bilelim. Adı filan yok. Müfit heyecanlanmış gibiydi. Kaynağında millet var, devlet var. Daha doğrusu kendini korumaya çalışan devletin refleksi var. Bu refleksin sonucunda çıktı teşkilat ortaya. Sonunda bende jeton düştü. Anladığım kadarıyla kont gerilladan bahsediyorsun, dedim. Yani bildiğimiz özel harp dairesi mi, diye atıldı Arif. Müfit'in yüzünde bir uzmanın acemilerin bilgisizliği karşısında duyduğu sıkıntıya benzer bir ifade belirdi. Kontrgerilla, özel harp dairesi, emniyet, MİT, Gladio, Ergenekon. Siz gazeteciler ad koymayı ne kadar çok seviyorsunuz. Oysa ad bulmak aynı zamanda sınırlandırmak anlamına gelir. Daha geniş düşünmelisiniz. Evet, sözünü ettikleriniz de var ama teşkilat çok daha geniş. Çok daha geniş kesimlerden oluşuyordu. Bunu fark eden Doğan, kimi ülkücü yöneticilerin ikazına rağmen ilişkiye geçmişti teşkilatla. Doğan mı teşkilatı yoksa teşkilat mı Doğan'ı bulmuştu, diye sordum. Müfit'in açık kahverengi gözleri bulanır gibi oldu. İnanın bilmiyorum, dedi. Sanki bu bir anlık kaçışla gerekli cesareti toplamış gibi yeniden bakışlarını yüzüme dikti. Hem ne fark eder ki? Önemli olan Doğan'ın o hareketin içinde yer almış olması. Böylece Doğan sadece ülkücülerin kamplarında öğrendikleriyle yetinmedi. Gerçi o kamplarda ülkücü gençleri eğiten emekli subaylar da aynı vatansever oluşumun içinden geliyorlardı ama Doğan aynı zamanda teşkilatın eğitiminden de geçti. Ve teşkilatın planı uygun olarak eylemlere katılmaya başladı, diye tamamladım sözlerini. Müfit bir bana bir Arif'e baktı. Ne demek istediğini çok iyi anlıyorum. Şimdi düşününce bundan 20 küsur yıl önce yapılanları onaylamak imkansız gibi görünüyor. Bugünden bakıp geçmişi yargılamak çok kolay. Alınmış gibiydi. Sesi duygusal bir tonla perdelenmişti. Ama hiç adil değil. O günleri gözünüzün önüne getirin. Sovyetler Afganistan'ı işgal etmiş, İran'da devrim olmuş, Mollaların mı yoksa Komünist Today Partisi'nin mi iktidara geleceği belli değil. Yunanistan dışında komşularımızın hemen hepsi Sovyet uydusu. Çevremizdeki çember adım adım daralıyor. Ülke kargaşa, kıyamet içinde. Düş kırıklığına uğramıştım. Bu herif bizim bildiklerimizden başka bir şey anlatmıyordu. Her cümlesini, her sözcüğünü artık ezbere bildiğim bu hikayeyi önce generallerden, sonra darbe yanlısı profesörlerden, politikacılardan, gazetecilerden dinleye dinleye artık gına gelmişti. Bir de alay eder gibi size çok önemli şeyler söyleyeceğim. Aman bunları kimse duymasın diye ikaz etmişti bizi. Kusura bakma Müfit ama bu hikaye yeni değil dedim. Solcuların da senin vatanperver teşkilatının da neler yaptığını biliyoruz. Daha önemlisi o zamanlar yaratılan kargaşanın, terörün, akan kanın darbe için nasıl haklı bir gerekçe oluşturduğunun da farkındayız. Bize vereceğin başka bilgiler yok mu? Müfit'in yüzü karardı. Masaya oturduğundan beri sakinliğini ilk kez yitirir gibi oldu. Yine de kendini tutmayı başardı. Henüz konuya girmedim diye açıkladı. Ama bunları anlatmasaydım Doğan'ın hikayesi eksik kalacaktı. Arif çıkışımı biraz sert bulmuştu. Bence bırakalım da istediği gibi anlatsın diyerek Müfit'e destek çıktı. Ben de çok duydum bu hikayeleri ama bir kere daha dinlersek ölmeyiz herhalde. Zaten Doğan'ın hikayesine geçiyorum diyerek tartışmayı kesti Müfit. Dediğim gibi Doğan bu mücadelede ülkücülerin yeterli olmadığını anlamıştı. Teşkilatla tanıştı. İnkar etmeye gerek yok. Başbuğunun yanı sıra senin de söylediğin gibi teşkilatın verdiği görevleri yerine getirdi. Otobüsten bir öğrenciyi kaçırıp terle boğarak öldürmek de mi teşkilatın verdiği görevlerdendi? Diyerek yeniden kestim sözünü. Duraksadı. Yanıt vermeden önce kadehine uzandı. Hayret, güçlü istihbaratçımız da benim gibi rakının koruyuculuğuna sığınıyordu demek. Bu defa yüzünü buruşturmaz diye düşündüm ama buruşturdu. Sonra sanki sinirlenmesinin nedeni rakıymış gibi zavallı kadehçiyi masaya hoyratça bırakırken ben de bunları onaylamıyorum dedi. Konuşurken burun kanatları titremeye başlamıştı. O dönem yurt dışında görev yaptığımdan bu eylemlerin hiçbirinden de sorumlu değilim. Sağcı ya da solcu fark etmez. Bu ülkede ölen herkes beni üzer. Ben bu olayda taraf değilim. Ben bir devlet görevlisiyim. Devletin çıkarı benim için her şeyin üstündedir. Benim seni suçladığım falan yok dedim. Sadece merak ettim. Aslına bakarsanız adama bu açıklamayı yaptırmış olmak bile beni mutlu etmişti. Olayın ayrıntılarını bilmiyorum dedi. O kaçırma olayının sorumlusunun kim olduğundan da haberim yok. Bunu ancak Doğan anlatabilir bize. Ölmediyse diye hatırlattım. Ölmediyse tabii diye tekrarladı. Aramızdaki söz diyalosu Arif'i rahatsız etmişti. Neyse diye Müfit'e döndü Arif. Sanki neler olduğunu çok merak ediyormuşçasına sordu. Sonra ne oldu? Hiç nazlanmadı Müfit. Milliyetçi koalisyon hükümetinin yıkılıp yerine sosyal demokratların ağırlıkta olduğu azınlık hükümetinin kurulmasıyla rüzgar tersine döndü. Doğan da pek çok ülkücü gibi o sıralarda tutuklandı. Ancak Doğan uyanıktı. Yıllarca içeride kalmaya niyeti yoktu. Kalmadı da. 3 ay kadar sonra hapisten kaçtı. Kaçtı mı? Yoksa yanlışlık sonucu mu bırakıldı? Dedim. Müfit yüzümdeki kararlı ifadeyi görmüş olacak ki yutkunarak açıklama gereği duydu. Hapishaneden kaçmasına büyük ihtimalle ülkücüler yardım etmiştir. Sanki bir şey söylememi bekliyormuşçasına Müfit bir süre daha yüzüme bakıp benden yanıt alamayacağını anladıktan sonra yeniden sözlerine devam etti. Doğan askeri darbeye kadar sahte kimliklerle yer altında yaşadı. Askeri darbe haberini evinde radyoda duydu. Önce sevindi. İktidara geldiklerini, artık hakkındaki davanın düşeceğini, sokaklarda da korkusuzca dolaşacağını sandı. Ancak gelen haberler bütün ülkücüler gibi onun da kafasını karıştırmıştı. Askeri yönetim Alparslan Türkeş'i de arıyor, devletin radyosu televizyonu teslim olması için çağrı üstüne çağrı yayınlıyordu. Sonunda Türkeş teslim oldu. Doğan'a gelen haber ise bir an önce ülkeyi terk etmesi yönündeydi. Pasaportu ve çıkış için gereken para hazırdı. Karışık bir kafa, incinmiş bir onurla darbenin ikinci haftasında kapalı Viyana'ya attı. Vize sorunu çözülünceye kadar Avusturya'da kaldıktan sonra İsviçre'ye geçti. Mimarisinden müziğine, yemeğinden iklimine kadar hiçbir şeyine alışık olmadığı İsviçre'de bir süre kaldı. Aslında dostların arasında sayılırdı. Ülkücülerin yoğun olarak bulunduğu Olten kentinde yaşıyordu. Ama mutsuzdu. Daha da önemlisi umutsuzdu. Ülküdaşları gibi olanları anlayamıyor, gelişmeleri yorumlamakta güçlük çekiyordu. Sonunda olanları anladı. Halkın desteğini kazanmak isteyen askeri yönetim, sol kadar sağa da karşı olduğunu göstermek, tarafsız olduğunu kanıtlamak için onları feda etmiş, kurunun yanında yaş da çıtır çıtır yanmaya başlamıştı. Zor günlerdi. Avrupa'daki bozkurtların arasında sert tartışmalar yaşanıyordu. Doğan da Olten kentinden sık sık Almanya'ya geçiyor, tartışmalara katılıyor, neler yapılması gerektiği konusunda öteki ülkücülere akıl veriyordu. Ama Avrupa'daki ülküdaşları bundan hoşlanmadılar. Doğan'ın ülkedeyken istihbarat örgütleriyle ilişkide olduğu yönünde haberler de gelmeye başlayınca ondan kaçar oldular. Bu uzaklaşma iki kişinin yaralandığı bıçaklı tabancalı bir kavga ile kopuşa dönüştü. Almanya'daki ülküdaşları polise onun adını verdiler. Tutuklandı ama uzun süre içeride kalmadı. İşte bu tutuklanmadan sonra Doğan belki de ilk kez dünya üzerinde yapayalnız olduğunu anladı. Ve belki de başka çaresi kalmadığından Türkiye'den gelen silah arkadaşlarıyla bir çete oluşturup adam yaralamak, fidye istemek, küçük çapta uyuşturucu kaçakçılığı yapmak gibi kanunsuz işlere bulaştı. Müfit bunları anlatırken Doğan'ı son gördüğümde yüzünde beliren yenilmiş, yılgın ifade canlandı gözlerimin önünde. Heyecanı dinmiş. Orta yaşlı o yorgun adam, gençken evdeki tartışmalarımızda gözleri çakmak çakmak olan yumruğunu burnuma doğru uzatarak "Biz Tanrı Dağı kadar Türk, Hira Dağı kadar Müslümanız" diyen tutkulu Doğan'a hiç benzemiyordu. Uyuşturucu işi için Hollanda'yı seçmişti. Sık sık Almanya'dan Hollanda'ya geçiyordu. Ancak Hollanda'da uyuşturucu satışını elinde bulunduran lisli Kürtlerle sorun çıktı. Doğan ile arkadaşları sorunu yerinde çözmek için Hollanda'ya geçtiler. Çatışma bir hafta kadar sürdü. Hollanda polisi lisli Kürtlerin tarafını tutunca Doğan adam yaralamaktan yeniden içeri girdi. 6 ay kadar hapis yattı. Cezasını çekince de sınır dışı edildi. Doğan yine Almanya'ya dönmüştü. Ama burada da şansı yaver gitmedi. Bir ihbar sonucu eroin satılan bir mekanda yakalandı. Suçu kanıtlanamamıştı. Yine de bir yıl hapis içeriden çıkınca da Almanya'dan sınır dışı edilme cezası aldı. Ancak ne olduysa işte o hapishanede oldu. Bir yıl kadar yatması gerekirken Doğan 2 ay sonra içeriden çıkıverdi. Çıkınca da uyuşturucu ticaretine yeniden başladı. İnanılmaz gibi görünüyordu ama gerçekten de Alman polisi ondan uzak duruyordu. Müfit bu durumun açıklamasını bizden bekliyor gibi susarak yüzümüze bakmaya başladı. Arif onun beklentisini boşa çıkarmamak için bir tahminde bulundu. "Yani Alman polisine mi angaje oldu?" "Alman istihbarat örgütüne," diye düzeltti Müfit. Almanlar birçok ülke gibi uyuşturucu kaçakçılığını tümüyle önleyemeyeceklerinin farkındaydılar. Bu yüzden uyuşturucu ticaretini denetim altında tutarak yaygınlaşmasını engellemeyi seçtiler. Doğan bu noktada stratejiye dahil oldu. Onlarla işbirliği yaparak uyuşturucu piyasasında neler olup bitiyor rapor edecek, yeni kaçakçıların türemesini engelleyecekti. Doğan bu hizmeti 1982 yılına, yani Türkiye'nin Ermeni teröristlere karşı yurt dışında operasyonlar zincirini başlatmasına kadar başarıyla sürdürdü. Aralarında Asala'nın da bulunduğu Ermeni terör örgütleri, Türkiye'nin yurt dışındaki temsilciliklerine karşı eylemler yapmaya başlamış. Bu saldırılarda birçok elçilik görevlisi yaralanmış ya da öldürülmüştü. Kanada'da Türk askeri ateşesinin aynı şekilde katledilmesi bardağı taşıran son damla oldu. Askeri yönetim teröristlere aynı yöntemle karşılık verme kararı aldı. Dişe diş, göze göz. Ama mücadele kitabına uygun yapılmalıydı. Darbe nedeniyle zaten çok eleştirilen Türkiye Cumhuriyeti'nin uluslararası alanda terörist damgası yememesi için devletin resmi görevlileri bu operasyonlarda mümkün olduğu kadar az yer almalıydı. Daha önce Milli İstihbarat Teşkilatı'na görev almış bir uzmanın sorumluluğunda sivil kişilerden oluşan ve birbirini tanımayan farklı timler organize edildi. Şunu da itiraf etmeliyim ki o sıralar ben de MİT'te çalışıyordum. Bu yüzden olanları yakından biliyorum. Her neyse, operasyon için düşünülen timlerin bir bölümünün Avrupa'da yaşayan ülkücü mültecilerden oluşturulmasına karar verildi. Ülkücülerin temsilcileriyle Fransa'da görüşülerek onlara operasyona katılma önerisi götürüldü. Ülkücülerin temsilcileri, haklarındaki davaların düşmesini, ülkeye rahatça girmelerinin sağlanmasını ve hapisteki kimi yandaşlarının salıverilmesini istediler. Onların önerilerine ne yanıt verildi bilmiyorum ama sonuçta aralarında Doğan'ın da olduğu Avrupa'da yaşayan bir grup eski ülkücü Marsilya adı verilen operasyona katılmayı kabul etti. Doğan çok iyi silah kullanan biriydi ama operasyona lojistik destek verecekti. Uyuşturucu trafiği nedeniyle yakından tanıdığı Avrupa'daki yeraltı dünyasından yararlanarak bilgi toplayacak, yalan bilgi yayacak, hedefleri yemleyerek istenilen bölgelere çekecek. Gerekirse, ki bu çok güvenli bir yol değildi ama çaresiz kalınırsa denenebilirdi, operasyonlarda kullanılacak silah sevkiyatını bu yoldan yapacaktı. Marsilya operasyonu çeşitli aralıklarla 4 yıl kadar sürdü. Operasyonun çok başarılı olduğunu söylemek zor. Ülkücü tim, çeşitli anıtların, arabaların, dükkanların bombalanması ile aralarında bir teröristin infaz edilmesi olayının da bulunduğu 28'e yakın eylem yaptıklarını iddia etti. Bu eylemlerden bazıları gerçekleştirilmişti, bazılarının yapıldığı ise kesinlik kazanamadı. Müfit'in bu anlattıklarını da daha önce gazetelerde okumuştuk. Ancak bunları bir istihbaratçının ağzından duymak ilginçti. Daha da önemlisi doğanın başından geçen, benim bölük pörçük bildiğim olayları sırasıyla öğreniyor olmamdı. Ama kafamı kurcalayan bir başka soru yine Müfit'in sözünü kesmeme yol açtı. Sen de olayların içinde miydin? İnkara kalkışmadı. Doğal bir tavırla bu konuda bilgi veremem dedi. Ancak şu kadarını söyleyeyim ki ben o zamanlar resmi görevliydim. Az önce de anlattığım gibi devlet bu operasyonlarda mümkün olduğunca resmi görevli kullanmadı. Yani katılmadın. Üstelemem onun sadece gülümsemesine neden olmuştu. Dediğim gibi bu konuda konuşmaya yetkili değilim. Zaten konumuz da Müfit değildi de Arif. Suratı ciddi, sesi sıkıntılıydı. İkide bir soru sorarak Müfit'in sözünü kesmeme iyice içerlemişti anlaşılan. Marsilya operasyonundan sonra neler oldu? Dur bir sigara içeyim, bir soluklanayım yahu dedi Müfit. Aşka geldik ha, habire anlatıyoruz. Aldığı mezelerin henüz yarısını bile yiyemediği tabağının yanında duran paketi alıp bana uzattı. Yakar mısın? Yeni içmiştim. Başımı sallayarak istemediğimi söyledim. Arif aldı. Sigaralarını ben yaktım. Yıllarca içmemiş gibi özlemle derin bir nefes çekip dumanı keyifle savurduktan sonra Marsilya operasyonun ardından Doğan'ın işleri rast gitmeye başlamıştı, diyerek kaldığı yerden anlatmayı sürdürdü. Asala'ya karşı düzenlenen operasyonları Avrupa'daki istihbarat örgütleri de yakından izliyordu. Özellikle Asala'nın Orly havaalanındaki kanlı eyleminden sonra, ki bu eylemde Türklerin yanı sıra Fransız ve Amerikan vatandaşları da yaşamını yitirmişti, bize destek olmasalar bile gizli bir onay vermiş gibiydiler. Ancak operasyonlardan sonra bu eylemlere katılan ülkücüleri mercek altına almaktan çekinmediler. Olaylara katılan birçok ülkücü gibi Doğan da açığa çıkmıştı. Daha çok bu nedenle biraz da Almanya'nın uyuşturucuyla mücadelede stratejisini değiştirmesiyle Doğan'ın Alman istihbaratçılarıyla balayısı sona erdi. Aradan 2 ay geçmeden de yakalanıp tam 4 yıl boyunca yatacağı hapishanenin yolunu tuttu. Bir başka deyişle devlet onu koruyamadı dedim. Bunda haklısın dedi. Suçlu bir çocuk gibi kısık çıkmıştı sesi. Doğan ve arkadaşlarına vaat edilenler yerine getirilemedi. Neden? Soruyu soran Arif'ti. Devletin başında olanlar ile operasyonu yönetenler arasındaki anlaşmazlık yüzünden dedi Müfit. Bu işe onun da canının sıkılmış olduğu belliydi. Doğan'ın arkadaşlarıyla pazarlık yapanlar devletin başındakiler değildi. Operasyon sona erince verdikleri sözleri de kolayca unuttular. Operasyonu yönetenler ise zaten MIT'in dışından seçilmişti. Yani kararlar üzerinde çok fazla etkileri yoktu. Hatta bu nedenle Esenboğa katliamından sorumlu olarak yakalanan ama yaptığı açıklamalarla Lübnan'da Asala'nın çökertilmesinde önemli bir rol oynayan Leon Ekmekçiyan da af sözü verildiği halde idam edildi. Böylece kabak Leon Ekmekçiyan da olduğu gibi devlete yardım eden ülkücü timin de başına patladı. Cezalarının affedilmesini, ülkeye birer kahraman olarak dönmeyi hayal ederken büyük bir düş kırıklığına uğradılar. Doğan'ın tepkisi ne oldu? Bu defa ben sormuştum. Tam olarak bilmiyoruz ama MIT'ten nefret ettiği kesindi. 1991'in başlarında Türkiye'ye döndükten sonra Marsilya operasyonu için kendisiyle bağlantı kurmuş olan elemanımızla yeniden karşılaşınca bunu açıkça söylemekten çekinmemiş, sizden mutlaka hesap soracağım demişti.